Ayrım 42. İnşallah. Oriana Fallaci. Sayfa 476. Kıyının 3 kilometre açığında topları, füzeleri atışa hazır olarak ağır ağır yol alan gemileri gördü. Her geminin kaptan köprüsünün arkasında kırmızıya çalan soluk bir ışığın yarı aydınlattığı kocaman bir salon hayaleti var. Tıpkı susuz bir akvaryum gibi. Hayalet salonun orta yerinde yatay yuvarlak bir ekran ve bu ekranın üstünde dalgalanan gizemli ektoplazmalar. Akışkan sınırlar, donuk ışıltılar. Duvarlar boyunca bir ışık demetinin 360 derece taradığı yanıp sönen zümrüt yeşili lekeler içeren dört köşe dikey ekranlar. Kırmızıya çalan soluk bir ışığın alacakaranlığında hareket eden başka bir şey yok gibi. Sessizliği bozan bir gürültü yok. Çıt çıkmıyor. İlk bakışta salonun içi boş gibi geliyor insana. Kulaklarında kulaklıklar yatay yuvarlak ekranın çevresinde ya da dört köşe dikey ekranların önünde oturan telaşsız insanları seçebilmek için gözlerinizi ayarlamanız gerekiyor. Yuvarlak ekranın başındakiler gizemli ektoplazmaların yerlerini değiştiren garip kolları çeviriyor, dört köşe ekranların başında oturanlar ise ışık demetine bağlı düğmelere basıyorlar. Bunlara şaşkın şaşkın bakıyor, kim olduklarını soruyorsunuz kendi kendinize. Kendi aralarında ayin yapan keşişler mi? Ruhlarla bağlantı kurmaya çalışan ruh çağırıcıları mı? İnsanlığın esenliği için dua eden gizli bir tarikatın üyeleri mi? Hayır, asker bunlar. Burası da savaş harekat santrali. Yuvarlak yatay ekrana gelince bombalanacak hedeflerin haritasını oluşturmak için toplanıp değerlendirilen verilerin bileşimi. Akışkan geometrik sınır çizgileri hedeflerin yorumu. Donuk ışıltılar hedefleri göstermek için hareket eden oklar. Dikey ve dört köşe ekranlar ise havayı, denizi ve karayı tarayan radarlar. Zümrüt yeşili lekeler topların ve füzelerin ateş kusacağı kıyıların, dağların, köylerin, kentlerin elektronik yansımaları. Yo, burada yanan evleri, havaya uçan kulübeleri, bavullarını, döşeklerini, televizyonlarını sürüyerek kaçan iki ayaklı, iki elli fareleri, yürekliliklerinin çapını milimetre hesabıyla ölçüp ateş yağmuruna dalan üniformalı cambazları, humus tenceresiyle havaya uçan çocukları, anaları, dedeleri, keçileri, köpekleriyle birlikte enkaz altında kalarak ölen küçük kız çocuklarını göremezsiniz. Ben şemsiye değilim diye hıçkıran, üstüne işemiş 19 yaşında erleri, tüylü miğferlerini kurtarabilmek uğruna yaralanan zırhlı araç komutanlarını, işe yaramayacak bir binaya saldıran ve dişlerimle savunacağım bu kuleyi diye türkü söyleyerek kuleyi ele geçiren yamalı cegetli cüceleri, düşmanlarını Brahmet Bayi ile öldürerek öfkelerini kusan üniformalı eski barış severleri göremezsiniz. Budalaca sözler ederek göğüslerini kurşunlara siper eden tek gözlüklü kamçılı çılgın albayları, Sardinya patladasını arkadaşlarının boğazına dayayan savaşsever yüzbaşıları, acıların çılgına döndürdüğü, yaşamaktan bıkmış dünya güzeli kadınların, ana adını verdikleri ölümü düşleyerek kendilerini Kalaşnikovlu küçük katillerin kurşunlarına hedef kılmalarını göremezsiniz. Rahatsız edici, acılı, somut, hayvanca olsa da insanlara özgü elleri kana bulayarak yapılan savaşı göremezsiniz. Burada rahat, acısız, soyut, akılcı olsa da insanlara özgü olmayan, uzaktan yapılan, elleri kana bulamayan savaşı görürsünüz. Çağdaş savaşı. Tanrılar aşırı bağışlayıcı olmak kusurunu taşırlar. Üstün varlık bağışlamayı aklının ucundan bile geçirmez. Bu kusursuz Tanrı bizim yerimize düşünür, bizim yerimize çalışır, bizim yerimize öldürür. Bu Tanrı bilgisayardır. Her türlü mucizeyi, büyücülüğü gerçekleştirebilen bu sihirbazın sınırsız gücünü, her şeyi bildiğini, her yerde hazır bulunduğunu bilmeyen var mı? Her şeyi bilir, her şeyi yapar. Çok değişik boyutlarda, çoğu kez toplu iğne başı gibi minicik boyutlarda olabilir. Kol saatinize, telefonunuza, televizyonunuza, her yere girer. Manavın, kasabın terazisine, kara delikleri inceleyen gök bilimcilerin teleskoplarına, iki ile ikiyi toplayamayan salakların hesap makinelerine girer. Vergi dairelerinin emniyetin arşivlerine, lunaparkların dönme dolaplarına, uçakların denizaltıların kumanda aygıtlarına, casusların ayakkabılarına, dolma kalemlerine, tekleyen kalplere yerleştirilen pacemakerlara, ağlayan bebeklere, aşırı hız yapan otomobillerin plakalarını saptayan fotosellere, güneş sisteminin içinde ve dışında gezegenler arasında yol alan uydulara girer. Her şeyden önce de çağdaş savaşlarda kullanılır. Teknolojik savaşlarda, alçakça savaşlarda. Akbaba'nın şu ara buğulu gözlerle bakmakta olduğu gemilerde ise SHS'nin yanındaki odaya yerleştirilmiş, iyi aydınlatılmış, sıcaklığı sürekli olarak 20 derece santigratta veya 68 derece Fahrenheit'ta tutabilmek için çalışan havalandırma düzeneğinin gürültüsünün duyulduğu bir oda. Kutsal aygıtın soğuktan sıcaktan korunması ve bir ameliyat salonu gibi mikroptan arındırılması, bir saç telinin, bir toz zerresinin, sigara dumanının tanrısal nöronların içine girmemesi gerekiyor. Kendisiyle özdeş, çünkü her gemide tıpatıp bir benzeri bulunuyor ve altında kutsal dokunaçlarının uzandığı bir yükselti üzerinde duruyor. Dış görünüşü metal grisi bir paralel yüze benziyor. Yüksekliği 1,5, eni 1 metre, derinliği de 1 metre, ağırlığı 200 kilo. Solumak için 5000 wattlık bir elektrik akımı kullanıyor. Çalışmasını beyaz önlüklü, beyaz ayakkabılı, beyaz eldivenli iki görevli sağlıyor. Durup dinlenmeden büyük bir saygıyla tanrısal nöronları denetliyor, kutsal düzenekleri gözetliyor, kutsanmış dokunaçları gözden geçiriyorlar. O da bir gözünün kırmızı, bir gözünün mavi ışığını yakarak teşekkür ediyor. İyi yürekli, yaşamı destekleyen bir tanrıya benziyor. Oysa tıpatıp benzerleriyle birlikte çalışmaya başlayınca baş döndürücü bir hızla ölüm saçacak. Bir saniyede dünyadan aya ulaşan ya da yeryüzünün çevresinde 7 kez dolaşan ışığın hızıyla. Saniyede 300 kilometre hızla bizim hiçbir zaman harekete geçiremeyeceğimiz bir elektronik devreler zincirinde harekete geçirecek, bizim hiçbir zaman gerçekleştiremeyeceğimiz bir dizi eş zamanlı işlemleri gerçekleştirecek. Rampalara yüklenmiş füzeleri bilgilendirecek, aynı zamanda topları dolduracak, hedeflerini, yörüngelerini, atış aralıklarını belirleyecek. 127 milimetrelik toplara dakikada 30 atış, 76 milimetrelik toplara dakikada 58 atış komutu verecek. Peş peşe 4 kez ateş etmelerini isteyecek. Kama kapanır kapanmaz toplar ateş edecek. Doldur ateş, doldur ateş, doldur ateş, doldur ateş. Ara. Doldur ateş, doldur ateş, doldur ateş. Ara. Öldür yık, öldür yık, öldür yık. Dinlen. Öldür yık, öldür yık, öldür yık, öldür yık, dinlen. Bir merminin yanlışlıkla boşa gidebileceğini sanmayın sakın, hiç yanılmaz o. Yanılmasını isteyen bir ruhu olsaydı bile yanılmazdı. Yanılmazlığı ödün vermez. Ama dikkat, dikkat. Her tanrı gibi o da insan var olduğu için vardır. Onu tohumlayan, doğuran, emziren, programlayan insandır. Kulaklıklı, telaşsız insanlar, gizemli ektoplazmaları hareket ettirdikleri, garip düğmelere bastıkları, her şeyi bilmesini, her şeyi yapabilmesini, her yerde bulunmasını ve yanılmazlığını yönettikleri için çalışıyor. Bu insanlar olmasa, kolayca kopartılabilir bir elektrikli tel yığını, biraz sıcağın, biraz soğuğun, bir toz zerresinin, bir saç telinin, sigara dumanının bozabildiği çok duyarlı bir gereç olur yalnızca. Ve ışık hızıyla ölüm saçabilmesi için kendisine bir insanın komut vermesi gerekir. Bu olayda komutu Akbaba verecekti. Akbaba bilincindeydi bunun. Komutu vermenin kendilerini bombalamak anlamına geleceğinin, dakikada atılacak 30 ya da 58 merminin yarısının İtalyan kesimine düşeceğinin de bilincindeydi. Bu nedenle kesilen ipe karşın yine de bir an duraksadı. Bu an boyunca aklı ışık hızıyla yol aldı. Her kilometre, her metre, her santimetre beyninin içinde patlayan bir füze ya da 127 milimetrelik bir top mermisine dönüştü. Işığın dünyadan aya gidebildiği ya da yeryüzünün çevresinde 7,5 kez dönebildiği süre boyunca bir insan ne çok şey düşünebilir biliyor musunuz? Düşünürken ne çok acı çekebileceğini, kendisini nasıl kınayabileceğini, nasıl pişman olabileceğini biliyor musunuz? Başında şimdi bir kıyamet fırtınası esiyordu. Her türlü mucizeyi, büyücülüğü yapabilen Tanrı'nın gerçekleştirdiği elektronik akımlar, elektrik itkileri, eş zamanlı işlemler hızında bir düşünceler ve duygular burgacı. Ve burgacın içinde dedesinin anlattığı trenin ürkütücü görüntüsünü. Lokomotifi kendisi sürüyordu, demir yolcu. İlk vagonlarda 24 saattir Şatila'da aç susuz kalan, soğuktan donan Bersagliere ve Marolar vardı. Onlarla birlikte de İvedi Yardım Birliği ve yazgılarını paylaşan subaylar. Hep kötü davrandığı zavallı Kartal Bir, hep aşağıladığı zavallı Çılgın At, hep eleştirdiği zavallı Atmaca, hep sövdüğü zavallı Sandokan, hep sömürdüğü zavallı Pistoya. Daha arkadaki vagonlarda Burç El Baraç'ındaki paraşütçülerle, lojistikte Kartal üstünde, Sahra Hastanesi'nde, karargâhta görevli olanlar. Trenin kuyruğunda ise Sierra Mike ve Yakut'ta kalanlar vardı ve çarpışma bölgesinin dışında oldukları sanılan bu üsler Can Bulat'ın topçularına, Cemayel'in topçularına eklendiği için çarpışma alanının dışında değildiler. Kesilen ipi düğümlesem mi yoksa diye düşünüyordu Akbaba. Belki düğümlemeli, biraz daha sabırlı olmalı, Charlie'nin aramasını beklemeli. Belki de iki ateş arasındaki süreyi arttırmalıydı. Komut üç sözcükten oluşuyordu. Ateşe hazır ol. Dönüşü olmayan sözcükler değildi bu sözcükler. Bunları söyledikten sonra Akbaba elektronik devreler zincirini başlattı. İtkiler bölümünü harekete geçirdi, eş zamanlı işlemleri yaptı ve artık geri dönülmesi söz konusu olmayan iki sözcüğü beklemeye koyuldu. Ateş serbest. Charlie, ateşe hazır ol ile ateş serbest arasında geçen sürede arayacak olursa komut ertelendi, komut geçersiz diyerek geriye dönebilecekti. Evet, belki de en iyisi ipi yeniden düğümlemekti. Belki şu sırada Zandra Sadr'ın habercileri Gobeire'den olumlu yanıtla dönüyorlardı. Belki yanıtı Zandra Sadr'a ulaştırmışlardı. Belki Zandra Sadr Charlie'ye generale haber vermesini söylüyordu. Belki Charlie onu arıyordu. Bu sırada çok yakına düşen iki bomba karargahı sarstı. Tavandan kopan kireçler başından aşağı indi. Çarpışmaların aerodrom yoluna sıçradığını anladı. Talihin güvenmeye gelmez bir orospu olduğunu anımsadı ve ağzını mikrofona yaklaştırdı. Albatros, dikkat, Albatros, burası Akbaba 1. Dinliyorum Akbaba 1, burası Albatros diye karşılık verdi gemilerin komutanı. Ateşe hazır olun. Ateşe hazır olun diye yineledi gemilerin komutanı. Ateşe hazır olun diye doğruladı savaş harekat santralı. Ateşe hazır olun dedi bilgisayar kendi kendine ve tıp atıp benzerlerine. Ateş serbest sözcükleri beklenmeye başlamıştı ki walkie-talkie cızırdayarak Charlie'nin sevinçli sesini ulaştırdı. Akbaba 1, Akbaba 1, burası Charlie, Charlie, konuş Charlie. Generalim, efendi hazretlerinin habercileri geri döndüler. Amal ateşkesi kabul ediyor. Biz hükümetçilere haber verir vermez yürürlüğe girecek. 10 dakika sonra ateşkes yürürlüğe girdi ve Akbaba gözleri görmeyen ya da bağlı tanrıçadan özür dilemek zorunda kaldı. Çarpışmalar doruğa ulaştığında bile İtalyanlar kayıp vermemişlerdi. Gobeire'nin kuzeybatı köşesinden gelerek 6. Tugay'ın havanlarını hedef alan bir RPG, 28'in M113'ünü sıyırarak karşı kaldırımda Yasemin'e seslenmek için kapıya çıkmış olan Ahmet'i öldürdüğünde vermemişlerdi. Karargâhta komuta merkezini koruyan kum torbaların üstüne bir obüs düştüğünde bir obüste Arap bürosu ile şekerin müzesinin bulunduğu alt katı kıl payı ıskaladığında da vermemişlerdi. İlk yardım çadırı ile ameliyat çadırları arasına düşen 3 bombanın fünyeleri arızalı olduğu için patlamadığı Sahra Hastanesi'nde de vermemişlerdi. İçi boş bir sürü cipin havaya uçtuğu lojistikte de vermemişlerdi. Üssün 5'te 1'inin yandığı, bir füzenin Louis 16 biçimi odaya bitişik banyoyu yerle bir ettiği Kartal üstünde de vermemişlerdi. Son yarım saat boyunca hiçbir noktası yaylım ateşinin dışında kalmayan Burç El Baraç'ın de vermemişlerdi. Şu ara üstüne deli gömleği giydirilmiş olarak revirde yatmakta olan balıkçı Calogero'nun bir yerinin bile çizilmediği Sierra Mike'da da vermemişlerdi. Kaçtığını haber alan Sandokan peşinden gidip onu Ramlet El Bayda kumsalında yakalamıştı. Deniz kıyısında yalpalayarak dolaşıyor, boğuk bir sesle rüzgardan Formica'ya dönebilmek için bir tekne istiyordu. Dürzilerin attıkları bir Katyuşa'nın Rocco ile imamın bahasını yok ettiği yakut üstünde de vermemişlerdi. Ama bir sürü yaralı vardı. Söz gelimi nöbetçi kulelerinde bulunanlar çok sayıda kurşuna hedef olmuşlardı. Ancak hiçbiri vücutlarının yaşamsal bölümlerinden yaralanmamıştı. Ve Roma'dan gelen başpapaz bu durumun kuramlarının geçerliliğini kanıtladığını öne sürmüştü. İte Missa Est'ten önce o gece İsa'nın Beyrut'ta yeniden doğarak İtalyan birliğini kurtardığını söylemişti. Ama kimse bu masalı yutmamış, ayinden sonra yerinde sorular sorarak damarına basmışlardı. Tanrı Baba, bütün insanların babası ise bütün insanları aynı biçimde seviyorsa niye yine ayrıcalık haksızlık yaptı diye sormuşlardı. Gerçi onları koruduğu için yürekten teşekkür borçluydular Tanrı Baba'ya, ama onları korurken niçin başkalarını öldürmüştü? Peki Allah ne yapıyordu bu sırada? Allah ile Tanrı Baba aynı kavramın adları değil miydi? Yoksa gerçekten de boş umutlar, yararsız düşlemler, düş gücümüzün ve çaresizliğimizin ürünleri miydiler? Başpapaz, insan aklının yetersiz olduğu, Adem ile Havva'nın yasak elmayı yiyerek işledikleri ilk günahın lekesini taşıdığı, tanrısal amaçların gizini çözemeyeceği karşılığını verdi. Çenelerini kapatırlarsa daha iyi ederlerdi. Kapattılar çenelerini. Bu sırada Şatila'da ölüleri topluyorlardı. Kapılar açılıyor, kepenkler kalkıyor, gaz lambaları yanıyor ve anlamsız bir savaştan canlarını kurtarabilenler yuvalarına dönen fareler gibi evlerine, kulübelerine dönüyorlardı. Evlerde kalmış olanlar ise ellerinde bir iple dışarı çıkıyorlardı. Bir sağanağın ardından gizlendikleri yerlerden çıkan kediler gibi gürültü etmemek için soluklarını tutarak ağır, küçük adımlarla ilerliyor, gözleriyle karanlığı tarıyorlardı. Ateşkesi hükümetçiler özel bir radyo bildirisiyle duyurmuş, müezzinler minarelerden yaymış, İtalyanlar araçlarının içinden sevinç çığlıkları atıp küfürler savurarak doğrulamışlardı. Ama ellerinde ip tutan insanlar yine de sakınımı elden bırakmıyorlardı. Ancak üzerlerine gerçekten de ateş edilmediğini görünce bir şey aramaya gider gibi daha hızlı yürümeye başlıyorlardı. Ölülerini arıyorlardı. Bir ölü bulur bulmaz hiçbir şey demeden duruyor, ipin bir ucunu ölünün göğsüne ya da ayaklarına bağlıyor, bir ucunu da omuzlarına atıp çeke çeke götürüyorlardı ölüyü. Ölü bulmak kolaydı, her yer ölü doluydu. En çok da kule bölgesinde, Sabra'nın güneydoğusunda, 22'nin, 25'in dolaylarında ve Nasır Bulvarı'na koşut dar sokaklarda vardı. Ölüleri hemen gömmek ise kolay değildi. Gobeyre mezarlığı ancak bu mahallenin ölülerine yetiyor, San Elia mezarlığı yalnız Hristiyan Marunileri kabul ediyordu. Eski kentin mezarlıkları ise çok uzaktı. Böylece Sabra'ya giden ana yolla Hasan'ın çekildiği ve şimdi 6. Tugay'ın 12 jipinin denetimine geçen eski 25 Alfa'nın dar sokağı boyunca yavaş yavaş beklenmedik, şaşırtıcı bir görüntü ortaya çıkıyordu. Sanki kendi gölgelerini sürüklemekte olan ve 21'in kavşağı yönünde büyük bir zorlukla yol alan iki hayaletler alayı. Kavşakta dik açı yaparak birleşip tek bir kol, sessiz bir hayaletler alayı oluşturuyorlardı. Hükümetçilerin M113'leri ile M48'leri arasında kalan boşluktan geçerek toplu mezara varıyor, hiçbir şey demeden sürükledikleri ölünün ipini çözüyorlardı. Sonra da bir yıl, 4 ay önce öldürülen 1000 Filistinlinin kalıntılarının üstüne atacak olan aniden ortaya çıkmış mezarcılara teslim ediyorlardı. Yapılabilecek başka şey yoktu. Elinizde oluk oluk formalinle yeterli soğuk hava deposu yoksa bir çarpışmanın ya da bombardımanın ardından ölülerin hemen gömülmesi ya da yakılması gerekti. Yoksa çürür, sağ kalanlara mikrop bulaştırır, salgın hastalıklara yol açar, havayı pis kokularıyla kirletirlerdi. Tatlıya çalan, mide bulandıran, ne kadar yıkarsanız yıkanın, günlerce derinizden, saçlarınızdan gitmeyen iğrenç bir kokuydu. Burun deliklerinizde haftalarca, aylarca kalırdı. Belleğinizden ise hiç çıkmazdı. Ateşkesin ardından karakolları dolaştıktan sonra 23'e geldiği jipin direksiyonunda kıpırdamadan duran Kartal 1 burnunu tıkayarak hayaletler alayına bakıyor, ne yapacağını bilemeyerek kendi kendine söyleniyordu. Kutsal Musa, ermiş Gennaro, ermiş Gerardo, ermiş Guglielmo, İbrahim, İshak, Yakup, İsa. Yine en azından 1000 kişi bir mahalle çatışması için 1000 ölü, çok değil mi? Hem de çok, hem de pek çok. Bir ara hayaletlerin sürüklediği ölüleri saymaya koyulmuş, 5 dakikada 36'ya gelmişti. Bu sayıdan yola çıkarak Sabra ile Şatila'da ölenlerin sayısının 3-400'den aşağı olmayacağını, Gobeyre'de de en azından 6-700'ü bulacağını hesaplamıştı. Ve bu hesap çılgın atın 22'nin önündeki kıyıma bakarak yaptığı yorumdan daha çok canını sıkmıştı. Bu da bir şey mi aziz dostum? 5 ve 6 Temmuz 1809'da Wagram'da 32 bin Fransızla 40 bin Avusturyalı öldü. Toplam 72 bin ölü. Artık mahalleye yerleşmiş olan hükümetçilerin bu beklenmedik, şaşırtıcı görüntüyü izleyiş biçimi de canını sıkıyordu. Belki de akılları sınırlı olmakla birlikte hiç de azımsanmayacak sayıdaki kayıplarında olduğu için boyunlarında haç asılı olanlar da haçı olmayanlar da en ufak bir acıma ya da ilgi belirtisi göstermiyorlardı. Bir de sanki taş kesen mahallenin gerçek dışı sessizliği 7 saat süren çarpışmaların cehennem gürültüsünün yerini alan tam sessizlik ürkütüyordu onu. Sessizliği birden ancak duyulabilen bir inilti bozdu. Arapça'da imdat, yardım edin anlamına gelen sözcük yinelendi. Karanlığı taradı gözleriyle. Ses daha önce 24'ün arkasındaki dar sokaktan çıkıp toplu mezara doğru koştuğunu, oradan oraya konup kalkan şaşkın bir kelegep gibi dört döndüğünü, eğilip çukura atılanlara baktığını gördüğü genç bir kadından geliyordu. Çukurun başından ayrılmış, yavaş yavaş ona doğru yürüyordu şimdi. Gücü kuvveti tükenmişti, ayakta zor duruyordu. Saygılı bir biçimde gülümsedi kadına. ''Şu baddak, ne istiyorsun? Muhammed, Saedna, söyle anlat.'' ''Saedna, Muhammed. Muhammed kim? Muhammed, baby, my baby. Çocuğun mu? Çocuğun mu kayıp? Baby lost, kayıp mı?'' ''Nam, evet. Kayıp mı, öldü mü?'' ürktü, iri kara gözlerini açtı. ''Ölmedi.'' ''Anlamıyorum. İtalyan arkadaşı mı var?'' ''Evet. Nerede?'' ''Hamsa ua aşrina.'' ''Anlamıyorum.'' ''Hamsa ua aşrina.'' derken elleriyle bir şey anlatmaya çalışıyordu. Sağ elinin baş parmağı ile işaret parmağını kaldırarak iki işareti yapıyor, sol elinin beş parmağını da sallıyordu. Kartal bir anlamaya başlamıştı. İki, evet. Beş, evet. 25, evet. 25, Hamsa ua şirna, nam. Anladım, gel benimle. Jipe bindirdi kadını. 25'e doğru yola çıktı. 6. Tugay'ın 12 jipi farlarını söndürüp güney duvarı boyunca dizildikleri için neredeyse insan hızıyla 25'in önündeki boşluğa geldi. Kadının inmesine yardımcı olup onu İvedi Yardım'ın M113'üne götürdü. Bu kadın oğlunu arıyor. Oğlunun adı Muhammed. 25'teki bir İtalyanla arkadaşmış. Gören oldu mu bu çocuğu? Görmedik albayım diye yanıt verdi aracın komutanı. Ancak şu aşağıda Muhammed adında bir çocuğun ölüsü var. Aşağı nerede? İncir ağacının altındaki kum torbalarının arkasında albayım. Kum torbalarının arkasına kim götürdü? Bilmiyorum albayım. İncir ağacının altında nöbet tutan Bersaglieri olabilir. Önüne dikildi. Kimsenin cesedi almasına izin vermiyor. Kim bu Bersaglieri? Klozete sıkışan kız için Fransızların madalya verdikleri Bersaglieri albayım. Olamaz diye haykırdı. Saat 9'a doğru Atmaca'nın telsizde verdiği yanıtı anımsayan Kartal 1. Önemli değil albayım. Burada 25'te bir çocuk öldü. Hep incirin dibindeki Bersaglieri'yi görmeye gelen çocuk. Bersaglieri çok sarsıldı. Umutla, neredeyse içi rahatlamış olarak beklemekte olan kadına döndü. Burada bekle. Peki. Ama Naam derken gözleri incir ağacından yana döndü. Ne yapacağını bilemeyerek ağaca baktıktan sonra kum torbalarının önüne dikilmiş, kimsenin yaklaşmasına izin vermeyen Ferruccio'ya götürdü gözlerini. Ve bu incirin, Muhammed'in hep sözünü ettiği incir, adamın da evden kaçarak bir tencere humus götürdüğü arkadaşı olduğunu sezdi. Kartal birin yanından fırlayıp Ferruccio'ya doğru koştu. "Monsieur, monsieur." "Hey İsa!" diye mırıldandı kadının yüzünde Muhammed'in yüz çizgilerini tanıyan Ferruccio. "Sadık-ı Muhammed, Muhammed'in arkadaşı mısınız?" "Hey İsa!" diye mırıldandı yine Ferruccio. "Muhammed'in İtalyan arkadaşı mısınız?" "Yapma İsa!" diye hıçkırdı bu kez Ferruccio. Bir kolunu uzattı kadını durdurmak için. Ama kadın çoktan anlamıştı. Çoktan arkaya geçmiş, çoktan çocuğunun ölüsünü görmüştü ve bir çığlık yankılanmıştı 25'te. Sonu gelmeyen, insan çığlığı olmaktan çıkmış bir çığlık. Ardından taş kesmiş mahallenin gerçek dışı sessizliği bozulmuştu. Her sokaktan, her caddeden, her evden, her kulübeden, her damdan, her balkondan, her pencereden, her delikten yakaran, ölenlere ağıt yakan yaslı sesler yükselmeye başlamıştı. Şatila'da ölen Beşirler, İsmailler, Şerifler, Aliler, bereketler için. Beşirlerin, İsmaillerin, Şeriflerin, Alilerin, bereketlerin yanında can veren Leydalar, Fatmalar, Cemileler, Emineler için. Acılarla yüklü bir koroya bir de alışılmamış bir ses katılıyordu. Arap kadınlarına özgü, dille damağa döverek çıkartılan tiz sesler. Sonsuz sayıda titreşimden oluşan tek bir titreşim gibi bir ses. Anlamı duruma göre değişir bu sesin. Kimi kez isyanı, kimi kez sevinci, kimi kez yası belirtir ve yas belirttiğinde ürkünç bir boyut kazanır. Bir siklopun gözyaşlarına, işkence edilen bir hayvan sürüsünden yükselen hıçkırıklara benzer. 42. ayrımın sonu. Sayfa 487.